Item 4. İkon. Frederick Forsyth. Sayfa 30. Nairobi 1983. Küçük erkek çocuğunun başı ağrıyınca, ateşi de biraz yükselince annesi önce onun yaz griplerinden birini geçirdiğini sandı. Ama gece olunca 5 yaşındaki çocuk başının çatladığından yakınmaya başladı ve ağlayıp sızlamasıyla anne babasını bütün gece uykusuz bıraktı. Sovyet diplomatlarının oturdukları sitedeki komşuları sabahleyin yolunda gitmeyen ne olduğunu sordular. Duvarlar ince olduğu, pencerelerde sıcaktan açık tutulduğu için onlar da uyuyamamışlardı. Anne o sabah oğlunu bir doktora götürdü. Sovyet bloku elçiliklerinin hiçbirinin özel bir doktorları yoktu. Bir tek doktoru paylaşıyorlardı. Doktor Svoboda Çek Büyükelçiliğinde olmakla birlikte bütün komünist camiasına bakıyordu. Titiz bir doktordu. Bir iki dakikalık bir muayeneden sonra anneye oğlunun bir sıtma nöbeti geçirdiğini bildirdi. Çocuğa zamanın Rus tıbbının kullandığı Nivikuin, Paludrin'den gerekli dozu verdikten sonra her gün alınmak üzere tabletler de bıraktı. Hiçbir yararı olmadı. İki gün sonra çocuğun durumu daha da kötüleşmişti. Ateşi yükseldi, titreme nöbetleri şiddetlendi, başının ağrısından da avaz avaz haykırıyordu. Büyükelçi hasta çocuğun Nairobi hastanesine götürülmesine hiç tereddüt etmeden izin verdi. Anne İngilizce bilmediği için kocası olan ikinci katip Nikolay İliç Turkin de onunla beraber gitti. Doktor Winston Moy da iyi bir doktordu ve tropikal hastalıkları Çek meslektaşından daha iyi biliyordu. Dikkatli bir tanıda bulunduktan sonra gülümseyerek doğruldu. ''Plasmodium falciparum'' diye bildirdi. Baba kaşlarını çatarak öne doğru uzandı. İngilizcesi iyiydi ama bu durumda yeterli değildi. ''Doktor sıtmanın bir değişik şeklidir'' diye açıkladı. Ne yazık ki meslektaşım Doktor Svoboda tarafından verilen chloroquine bazlı bütün ilaçlara karşı dirençlidir. Doktor Moy çocuğa geniş spektrumlu bir antibiyotik iğnesi yaptı. Bunun bir etkisi görüldü. Ama ilacın etki süresinin dolduğu bir hafta sonra hastalık tekrarladı. Anne panik içindeydi. Yabancı ilaçların tümünü suçlayarak oğluyla birlikte uçakla Moskova'ya götürülmelerinde ısrar etti. Büyükelçi de kabul etti. Moskova'ya gelmelerinden sonra çocuk özel KGB kliniğine kabul edildi. Ticaretle ilgili ikinci katip Nikolay Turkin aslında KGB'den binbaşı Turkin olduğu için mümkün olmuştu bu. Klinik kaliteli bir yerdi. KGB mensupları dünyanın dört bir yanına gönderilebildikleri için iyi bir tropikal tıp bölümü de vardı. Küçük çocuğun hastalığı inatçı bir gidiş tutturduğundan vakayla doğrudan doğruya bölümün başı Profesör Glazunov ilgilendi. Nairobi'den getirilen dosyaları okuduktan sonra hastaya ultrason yapılmasını buyurdu. O tarihteki tıp teknolojisinin bu en modern yöntemleri Sovyet Rusya'nın başka hiçbir yerinde uygulanmıyordu. Test sonuçları profesörü kaygılandırmıştı. Çocuğun birçok iç organında apselerin geliştiğini göstermişlerdi. Bayan Turkin'i odasına çağırdığında çok sıkıntılı görünüyordu. ''Oğlunuzun hastalığının ne olduğunu biliyorum, en azından tahmin ediyorum. Ama ne yazık ki tedavi edilemez. Ağır antibiyotik dozlarıyla belki bir ay yaşatılabilir. Daha uzun bir süre yaşaması olası değil, çok üzgünüm.'' dedi. Ağlayan anne doktorun ofisinden çıkarıldı. Merhametli bir asistan testler sonucunda çocuğa konulan tanıyı kadıncağıza açıkladı. ''Meliyodiosis adlı ender bir hastalıktı. Afrika'da sık görülmezdi ama Güneydoğu Asya'da daha yaygındı. Hastalığı Amerikalılar Vietnam Savaşı sırasında teşhis etmişlerdi. Yeni ve genellikle ölümcül olan hastalığın belirtileri ilk önce Amerikalı helikopter pilotlarında görülmüştü. Yapılan araştırma, çeltik tarlalarının üzerinde uçan helikopterlerin, pervanelerinin tarlaların sularını ince bir aerosol şeklinde havaya püskürttüğünü, pilotlardan bazılarının da bu serpintileri soluduklarını ortaya çıkardı. Bilinen bütün antibiyotiklere karşı dirençli basil sudaydı. O tarihlerde kendi keşiflerini paylaşmayan ama Batı'nınkileri sünger gibi hemen Ruslar bunu biliyorlardı. Batı'nın kendi alanındaki bütün teknik yayınları otomatik olarak Profesör Galazinov'a geliyordu. Bayan Turkin hıçkırıklar arasında yaptığı uzun bir telefon konuşmasıyla kocasına oğullarının öleceğini haber verdi. Meliyodosis'ten binbaşı Turkin hastalığın adını yazdı. Sonra üstü olan KGB bölge şefi Albay Kuliyev'i görmeye gitti. Albay Turkin'e acımakla birlikte katı davrandı. Amerikalılara mı başvurmalıymışım? Deli misin sen diye bağırdı. Albay yoldaş, Amerikalılar hastalığı hem de 7 yıl önce teşhis ettilerse buna karşı bir şey geliştirmiş olabilirler. Albay, ama onlardan bunu isteyemeyiz diye diretti. Burada ulusun itibarı söz konusu. Binbaşı, burada söz konusu olan oğlumun hayatı diye bağırdı. Bu kadar yeter, çıkabilirsin. Turkin bütün mesleki geleceğini tehlikeye atacağını bile bile büyükelçiye gitti. Diplomat zalim bir adam değildi ama Turkin onu da yumuşatamadı. Büyükelçi genç subaya, Dışişleri Bakanlığımızla Amerika'nınki arasındaki ilişkiler sadece devlet işleriyle sınırlı dedi. Albay Kuliyev burada olduğunu biliyor mu? Hayır ekselans. Şu halde mesleğindeki geleceğin açısından ona bir şey söylemeyeceğim. Sen de söylemeyeceksin. Ama sana cevabım hayırdır. Turkin, ama ben politbüronun bir üyesi olsaydım diyecek oldu. Ama değilsin. Kenya'nın ortasında ülkesi için çalışan 32 yaşında bir binbaşısın. Senin için üzgünüm oğlum ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Nikolay Turkin merdivenleri inerken acı acı düşünüyordu. Birinci sekreter Yuri Andropov Londra'dan uçakla getirtilen ilaçlarla hayatta tutuluyor değil miydi? Genç adam elçilik binasından çıkarak sarhoş olmaya gitti. İngiltere Büyükelçiliğine girmek o kadar da kolay değildi. Rıhtımın karşısındaki kaldırımda duran Zaitsev, koyu sarı renkli büyük konağı, hatta oymalarla bezeli büyük tahta kapıları koruyan kolonlu revağı görebiliyordu. Ama içeri girmek başka işti. Pencereleri kepenklerle örtülü binanın ön yüzü boyunca çelik bir duvar uzanıyordu. Buraya otomobiller için iki geniş kapı açılmıştı. Biri içeri girmek, ikincisi ise dışarı çıkmak içindi. Bunlar da oluklu demir levhalardan yapılmış olup elektrikle çalışıyor ve sımsıkı kapanıyordu. Sağ tarafta yayalar için bir giriş olmasına karşın burada da sürgülü iki demir parmaklık vardı. Kaldırımda iki Rus askeri içeri girmeye çalışabileceklere karşı tetikteydiler. Tavşanın gidip kendini onlara tanıtmaya niyeti yoktu. Birinci parmaklığın ötesinde ikinci bir parmaklık vardı. İkisinin arasında İngilizlerin hizmetindeki iki Rus bekçinin beklediği elçilik güvenliğinin kulübesi bulunuyordu. Bekçilerin görevi içeri girecek olanlara ne istediklerini sormak, sonra elçiliğin içinden söylenenlerin doğruluğunu araştırmaktı. Vize peşinde olan pek çok kişi bu kapı yoluyla binaya sızmaya çalışmıştı. Zaitsev binanın arkasına yürüdü. Burada dar bir sokakta vize bölümünün girişi yer alıyordu. Saat sabahın 7'siydi, kapı 3 saatten önce açılmayacaktı. Öyleyken orada şimdiden belki 100 metre uzunluğunda bir kuyruk vardı. Bu kuyruğa katılmak 2 gün beklemek anlamına gelirdi. Zaitsev yine elçiliğin önüne geçti. Askerler bu kez ona uzun uzun baktılar. Korkan Zaitsev rıhtıma doğru uzaklaştı. Elçiliğin kapılarının işlerin görülmesi için açılmasına ve diplomatların gelmesine kadar bekleyecekti. İlk İngilizler saat 10'a birkaç dakika kala görünmeye başladılar. Arabalarla geliyorlardı. Araçlar içeri girmiyor, mahsus kapıların önünde duraklıyordu. Ama her birinin beklendiği, kapının açılıp araba içeri girdikten hemen sonra kapanmasından belliydi. Rıhtımdan gelenleri gözleyen Zaitsev bir ara arabaların birine yaklaşmayı düşündüyse de hepsinin pencereleri kapalıydı. Askerler de birkaç adım ötedeydi. Arabalardaki kişiler onun bir tür ricacı olduğunu sanarak pencerelerini kapalı tutacaklardı. Ondan sonra da Zaitsev tutuklanacaktı. Polis onun ne yaptığını öğrenecek ve Bay Akopov'a haber verecekti. Leonid Zaitsev karmakarışık sorunlara alışık değildi. Şaşkındı, aynı zamanda da kafasını bu işe takmıştı. O kağıt parçalarını garip bayraklı adamlara vermek istiyordu. Bu uzun ve sıcak sabah boyunca bekleyerek fırsat kolladı. Nairobi 1983. Bütün Sovyet diplomatları gibi Nikolay Turkin'in sınırlı miktarda yabancı parası vardı. Kenya paraları da bu miktara dahildi. Ibis Grill, Alan Bob'un lokantası ve Carnivore genç diplomatın kesesine göre biraz pahalı yerlerdi. O da Kimati sokağındaki New Stanley Oteli'nin açık havadaki Thorn Tree kahvesine gitti. Bahçede büyük bir akasya ağacının yakınındaki bir masaya oturup vodka ile bira ısmarladı ve derdiyle baş başa kaldı. Yarım saat sonra barda bira içmekte olan onunla aşağı yukarı aynı yaşlarda bir adam taburesinden inerek ona yaklaştı. İngilizce olarak "rahatla dostum, korktuğun her neyse hiç olmayabilir" dedi. Rus başını kaldırdı. Amerikalıyı hayal meyal hatırlıyordu. Onların elçiliklerine bağlı biriydi. Turkin karşı casusluk bölümünde çalışıyordu. Görevi bütün Sovyet diplomatlarını izlemek ve yerel KGB harekatını sızmalardan korumaktan başka kazanılabilecek fazlaca duyarlı Batılıları keşfetmekti. Bu nedenle Batılılar dahil başka diplomatlarla kaynaşma özgürlüğü vardı. Bunun personelden herhangi bir Rus'a tanınan bir özgürlük olmadığını söylemeye gerek var mı? CIA özellikle Turkey'nin hareket özgürlüğüne bakarak adamın gerçek işinin ne olduğundan şüpheleniyordu ve onun hakkında ince bir dosya da tutmuştu. Öte yandan Turkey'in de Amerikalı'nın büyük bir olasılıkla CIA'dan olduğunu düşünüyordu. Zaten onun için bütün Amerikalı diplomatlar CIA'dandı. Amerikalı oturup ona elini uzattı. ''Adım Jason Monk'' dedi. ''Sizinki de Nick Turkin değil mi? Sizi İngilizlerin geçen haftaki Garden Partisi'nde görmüştüm. Yüzünüze bakan Grönland'a tayininizin çıktığını sanacak.'' Turkin Amerikalı'yı inceledi. Alnına düşen mısır püskülü renginde saçları ve sevimli bir gülümseyişi vardı. Yüzünde kurnazlığın eseri yoktu. Belki siyadan değildi. İnsanın konuşabileceği bir adama benziyordu. Başka bir gün olsa Nikolay Turkin bunca yıldır aldığı eğitimin etkisiyle nazik ama mesafeli davranırdı. Ne var ki bu başka bir gün değildi. Adamcağızın birine içini dökmeye ihtiyacı vardı. Anlatmaya başladı, her şeyi saydı döktü. Amerikalı çok ilgilenmişti. Meriodosis kelimesini bir kağıda not etti. Ayrıldıkları sırada ortalık kararmıştı. Turkin sıkı koruma altındaki siteye, Monk da Harry Tukey sokağındaki apartman dairesine döndü. Celia Stone 26 yaşında ince yapılı esmer ve güzeldi. Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği basın ateşe yardımcısıydı. Oxford'un Girton Koleji Rusça bölümünden 2 yıl önce mezun olduktan sonra yurt dışındaki ilk göreviydi. Aynı zamanda hayatın zevkini çıkarıyordu. O 16 Temmuz günü elçiliğin büyük ön kapısından çıkarak küçük ama kullanışlı Rover'ının durduğu park alanına baktı. Çelik duvar yüzünden Zaitsev'in göremediklerini elçilik alanının içinden Celia görebiliyordu. Park alanına inen 5 basamağın tepesinden özenli kırpılmış çimlik bölüm, küçük ağaçlar, çalılar ve göz kamaştıran çiçek tarlaları görülebiliyordu. Çelik duvarın ötesinde nehrin karşı yakasındaysa Kremlin'in pastel tonlu, koyu sarı krem ve beyaz kitlesi görülüyordu. Kalenin çevresindeki kırmızı taştan mazgallı taş duvarın üstünde sivrilen çeşitli katedrallerin pırıl pırıl altın soğan kubbeleri göz kamaştırıyordu. Gerçekten görkemli bir manzaraydı. Binanın yüksek girişine yalnızca büyükelçinin arabasıyla çıkabildiği 2 rampayla ulaşılabiliyordu. Daha önemsiz ölümlüler arabalarını aşağıya park eder ve kalan yolu yürüyerek kat ederlerdi. Bir keresinde genç bir diplomat fave kaplumbağasını bardaklardan boşanan yağmurun altında rampanın yukarısına sürmüş ve binanın girişindeki revağın altına park ederek kariyerine zarar vermişti. Birkaç dakika sonra gelen büyükelçi geçidi tıkanmış bulunca Rolls-Royce'undan aşağı inip yolun kalan kısmını yürümek zorunda kalmıştı. Üstelik içine işleyen yağmur altında. Celia Stone basamakları hızlı adımlarla indi, kapıcıya başıyla selam verdi. Parlak kırmızı Rover'a binip arabayı çalıştırdı. Dışarıya çıkılan kapıya vardığında çelik levhalar yerlerine kayıp geçidi kapıyordu. Celia Sofia rıhtımına çıktı ve sola, taş köprüye yöneldi. Sevodnia gazetesinin bir muhabiriyle olan öğle yemeği randevusuna gidiyordu. Ayaklarını sürüye sürüye arkasından koşan pejmürde ihtiyarı fark etmedi bile. O sabah elçilikten ayrılan ilk otomobilin onunki olduğunun da farkında değildi. Kamenny Most veya Taş Köprü nehri aşan en eski sabit köprüdür. Eskiden dubalı köprülerden yararlanılırdı. Bunlar ilkbaharda kurulur ve kışın buz üstünden geçilecek kadar sertleşince sökülürdü. Köprü büyüklüğü nedeniyle nehri aşmakla kalmayıp Sofia rıhtımına da taşar. Köprüye yoldan ulaşmak için bir sürücü 100 metre boyunca solu takip etmeli, köprü zemin düzeyine inince bir U dönüşü yapıp köprüye çıkan bayırı izlemelidir. Ama bir yaya aşağıdaki rıhtımdan yukarıdaki köprüye kadarki basamakları koşa koşa çıkabilir. Tavşan da öyle yaptı. Taş köprüde bulunduğu sırada kırmızı Rover yaklaştı. Zaitsev kollarını salladı. Arabanın içindeki sürücü ona şaşkınlıkla baktı ve yoluna devam etti. Zaitsev arabanın arkasından atıldı. Onu yakalama umudu yoktu. Ama Rus plakasına dikkat etmiş ve Rover'ın köprünün kuzey ucunda sola kıvrılarak Borovitskaya meydanının trafiğine daldığını görmüştü. Celia Stone'un hedefi Znamenka sokağındaki Rosie O'Grady'nin barıydı. Moskova'ya uymayan bu taverna aslında bir İrlanda pub'ıydı. İrlanda Büyükelçisi'ni yeni yıla girilirken diplomatik çevrelerin sıkıcı partilerinden kurtulabilmişse sadece burada bulurdunuz. Rosie O'Grady'de öğle yemekleri servisi de vardı. Celia Stone Rus muhabiriyle buluşmak için burasını seçmişti. Arabası için kolaylıkla bir park yeri buldu. Giderek daha az Rus benzin satın alabildiğinden park yeri bulmak sorun olmaktan çıkmıştı. Yabancı olduğu belli bir kimse bir lokantaya yaklaştı mı, yersiz yurtsuzlarla dilenciler kaldırımlardan ve sığındıkları kapı aralıklarından fırlayıp yabancının önüne geçiyor, yiyecek dileniyorlardı. Celia genç bir diplomat olarak atanmasından önce Londra'daki Dışişleri Bakanlığı tarafından bilgilendirilmişti. Öyleyken acı gerçekler onda şok etkisi yapıyordu. Londra'nın metrosunda ve New York'un dar arka sokaklarında toplum merdiveninin en alt basamağına kayan dilencileri ve çöp karıştırıcılarını görmüştü. Ama gerçek bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan bir ülkenin merkezi Moskova'da para veya yiyecek için ellerini uzatanlar hiç de uzun olmayan bir zaman önce çiftçi, asker, memur ya da esnaftılar. Celia onlara baktıkça 3. Dünya ile ilgili belgeselleri anımsamaktan kendini alamıyordu. Rosie O'Grady'nin dev kapıcısı Vadim birkaç metre uzakta Celia'yı görünce hep nakit ödeyen bu müşteriye yolu açmak için ileri atıldı ve Rus hemşerilerini sille tokat kenara itti. Dilenenlerin başka bir Rus tarafından hırpalanması Celia'nın gücüne gitmişti. İtiraz edecek oldu. Ama Vadim uzun ve kaslı kolunu müşteriyle uzanan ellerin arasına sokarak barın kapısını açtı ve genç kadını içeri soktu. Tozlu sokak ve aç dilencilerle lokantada et ve balık ısmarlayabilen 50 kadar insanın keyifli gevezelikleri arasında çelişki ani ve çarpıcıydı. Celia iyi kalpli bir genç kadın olduğu için dışarıda yemeğe çıktığı zamanlar kendi tabağındaki yemeklerle dışarıdaki açlığı uzlaştırmakta güçlük çekiyordu. Ama bir köşe masasından ona işaret eden neşeli Rus muhabirin belli ki böyle bir sorunu yoktu. Zakuski yani ordör listesini gözden geçiriyordu. Sonunda Arhangelsk karideslerinde karar kıldı. Hala aranan tavşan Zaitsev kırmızı Rover'ı bulmak için Borovitskaya meydanını baştan başa dolaştı. Araba ortalarda yoktu. Kırmızıya boyalı bir araç görmek umuduyla sola sağa uzanan bütün sokakları kontrol etti. Ama boşuna. Sonunda meydanın uzak ucundaki ana bulvara yürüdü. Rover'ı barın sadece 200 metre ilerisinde görünce kalbi sevinçle çarpmaya başladı. Ezilmişlerin sonsuz sabrıyla bekleyen öbür zavallılardan ayırt edilemeyen Zaitsev, Rover'ın yanında mevzilenip yine beklemeye koyuldu. Nairobi 1983. Jason Monk'un Virginia Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrenciliği günlerinin üzerinden 10 yıl geçmiş, genç adam tanıdığı öğrencilerin birçoğuyla olan bağlantısını kaybetmişti. Ama Norman Stein'ı hala anımsıyordu. Kırsal bölgeden orta boylu, güçlü kaslı futbolcuyla Fredericksburglu Yahudi doktorun atletizmle ilgisi olmayan oğlunun arasındaki garip bir arkadaşlıktı. Onları birbirine yaklaştıran paylaştıkları alaylı mizah anlayışıydı. Öte yandan Monk'un dil öğrenme konusundaki olağanüstü yeteneğine karşılık Stein de biyoloji bölümünün dahi çocuğuydu. Monk'tan bir yıl önce iftihar derecesiyle mezun olmuş ve doğru tıp fakültesinin yolunu tutmuştu. Aralarındaki bağlantıyı Noel ve yılbaşı kartları aracılığıyla sürdürmüşlerdi. 2 yıl önce Kenya'ya atanmasının hemen öncesinde Monk bir gün Washington'ın bir lokantasında arkadaşının yalnız başına yemek yediğini görmüştü. Stein'ın masa arkadaşı gelene kadar yarım saat görüşebilmişlerdi. Böylece birbirlerini hayatları hakkında bilgilendirmişler ama Monk Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığı yolunda yalan söylemek zorunda kalmıştı. Stein doktor olmuş, bundan sonra da tropikal hastalıklar konusunda doktora yapmıştı. O günlerde Walter Reed Ordu Hastanesi Araştırma Bölümüne atanmasının sevinci içindeydi. Jason Monk Nairobi'deki dairesinde adres defterine göz atıp telefonda bir numara çevirdi. Zilin 10. çalışından sonra uykulu bir ses cevap verdi.
Evet.
Selam Norm, ben Jason Monk.
Harika, neredesin?
Nairobi'deyim.
Demek Nairobi'desin, peki orada saat kaç?
Öyle oluyor.
Ama burada saat sabahın 5'i. Saatimin alarmını 7'ye kurmuştum. Yarı geceyi bebeğin başında geçirdim. Keratanın dişleri çıkıyor. Beni aradığın için teşekkürler.
Sakinleş Norm. Sana bir şey sormak istiyordum. Meliodosis adındaki bir hastalığı duymuş muydun?
Bir sessizlik oldu. Amerika'dan gelen sesten bütün uyku izleri silinmişti.
Niçin soruyorsun?
Monk Rus diplomatından söz etmedi. Bir hikaye uydurdu. Tanıdığı birinin oğlu olan 5 yaşlarında bir çocuk vardı. Görünüşe bakılırsa yavrucak ölecekti. Kendisi Sam amcanın bu hastalıkla ilgili bazı deneyimleri olduğunu duymuştu.
Stein bana numaranı ver dedi. Birkaç yere telefon etmem lazım. Seni sonra ararım.
Monk'un telefonu çaldığı sırada saat öğleden sonranın 5'iydi. Doktor belki bir şey var diye başladı.
Dinle, bu tümüyle prototip aşamasında olan bir şey. Bazı testler yaptık, sonuçlar olumlu gözüküyor. Ama kesin sonuç alınamadı, deneylere devam etmek zorundayız.
Stein'ın tarif ettiği 1983'te adı bile olmayan bir sefalosporin antibiyotiğinin ön numunesiydi. 80'li yılların sonlarında ceftazidim adıyla piyasaya sürülecekti. O sıralar sadece CZI olarak adlandırılıyordu. Bugünse meliodosisin standart tedavisidir.
Stein yan etkileri olabilir, bu konuda bilgimiz yok dedi.
Monk bu yan etkilerin gelişmesi ne kadar zaman sürer diye sordu.
Hiçbir fikrim yok.
Çocuk nasılsa 3 haftaya kadar öleceğine göre ne kaybederiz?
Stein derin bir iç geçirdi.
Bilmem ki, bu tüm kurallara karşı.
Hiç kimsenin haberi olmayacağına sana yemin ederim. Haydi Norm, sana getirdiğim o pilişlerin hatırı için yap bunu.
Ta Maryland'den kopup gelen KK, Monk'un kulak zarını patlatacaktı neredeyse.
Stein, eğer Becky'ye söylersen seni öldürürüm dedi ve telefon kapandı.
48 saat sonra elçiliğe Monk için bir paket geldi. Uluslararası bir ekspres kargo şirketi aracılığıyla gelmişti. Pakette içinde kuru buz olan bir vakumlu termos vardı. Altında imza olmayan kısa notta buzun içinde 2 ufak şişe bulunduğu belirtilmişti. Monk Sovyet elçiliğine telefon ederek ticaret bölümünde 2. katip Turkin'e bir mesaj bıraktı.
Bu akşam saat 6'da biramızı unutma diyordu.
Mesaj Albay Kuliyev'e iletildi.
Turkin'e bu Monk da kim diye sordu.
Amerikalı bir diplomattır. Amerika'nın Afrika politikasından hoşnutsuz görünüyor. Onun bizim için bir haber kaynağı olabileceğini düşünüyorum.
Kuliyev hoşnut bir tavırla başını salladı. Bu iyiydi işte. Yollanacak raporda göze hoş görünecek türden bir şeydi.
Monk Thorntree kahvesinde paketi Turkin'e uzattı. Turkin endişeli görünüyordu. Onlardan biri tarafından görülmeleri tehlikesi vardı. Dahası pakette para da bulunabilirdi.
Nedir bu diye sordu.
Monk açıkladı, yararı olmayabilir ama zararı da olmaz. Elimizde yalnız bu var.
Turkin irkildi, gözlerindeki anlam buz gibiydi.
Bu armağan karşılığında ne istiyorsunuz?
Ona göre bir tür ödemenin bekleneceği kesindi.
Çocuğunuz konusunda doğruyu söylüyordunuz değil mi? Numara değildi.
Bu kez numara yok. Sizin ve benim gibi kimseler hep numara yapar, rol keser ama bu kez değil.
Monk daha önce Nairobi Hastanesi'ni aramış, Dr. Winston Moy söylediklerini doğrulamıştı. Monk masadan kalktı. Kurallar gereği bu adama baskı yapmalı, onu bir sırrı açıklamaya zorlamalıydı. Ama küçük oğul hikayesinin numara olmadığını biliyordu. Bu kez değildi. Öyle davranacak olduktan sonra Bronx'ta çöpçülük yapsa daha iyi ederdi.
Al onu arkadaş dedi, yararlı olmasını dilerim, karşılık da yok.
Genç adam uzaklaşmaya hazırlandı. Kapıya yöneldiği sırada Turkin arkasından seslendi.
Bay Monk, Rusçayı anlıyor musunuz?
Monk başını salladı biraz.
Tahmin etmiştim. O zaman spasibo kelimesini anlarsın.
Genç kadın saat 2'yi biraz geçe Rosie O'Grady'den çıktı ve arabasının sürücü kapısına yaklaştı. Arabanın merkezi bir kilitleme sistemi vardı. Sürücü kapısını açınca yolcu kapısının da kilidi açılıyordu. Genç kadın kemeri takmış, motoru çalıştırmış ve hareket etmeye hazırdı ki yolcu kapısı açıldı. Yaşlı adam orada duruyordu. Kapıdan içeriye uzanabilmek için sırtını kamburlaştırmıştı. Arkasında yıpranmış bir asker paltosu, yakasında kirlenmiş 4 madalya vardı. Tıraşları uzamıştı. Ağzını açınca 3 çelik dişi parıldadı. Genç kadının kucağına bir dosya fırlattı. Celia adamın söylediklerini sonradan tekrarlayabilecek kadar Rusçayı anlıyordu.
''Lütfen, Bay Büyükelçi'ye verin, bir ay için.''
Yaşlı adamın görünüşü Selya'yı korkutmuştu. Deli olduğu apaçıktı. Belki de bir şizofrendi. Bu tür kişiler tehlikeli olabilirlerdi. Yüzü bembeyaz kesilen Selya Stone arabayı hareket ettirdi. Açık kapıda ileri geri sallandıktan sonra arabanın hareketinin etkisiyle kendiliğinden kapandı. Genç kadın o gülünç paketi öndeki yolcu koltuğunun dibine fırlattı ve doğru elçiliğin yolunu tuttu.
4. ayrımın sonu. Sayfa 41.